أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 354. حديث الجمعة حج المساكين bir başka rivayette vel fukara ilavesi de var. Cuma çaresizlerin ve fukaranın haccıdır. Rahman Allah, Rahim Allah, ey Allah'ım senin adınla. Bismillahirrahmanirrahim sözünü böyle tercüme etmeyi son zamanlarda çoğalttım. Sanki Besmele'de Allah'ın Zülcelal'in Rahman ve Rahim oluşu daha bir önde. Ama Allah tabi. Önce onun adı Allah. Her dilde Allah, her zaman Allah. Ama o Allah'ı öncelikle Rahman ve Rahim tanıyalım. Gerçekten düşünsenize, Rahman olduğu için rızıklar dağıtıyor. Rahmetinden dolayı kitaplar gönderiyor. Rahman ve Rahim olduğu için peygamberler görevlendiriyor. Onun için tevvaptır, onun için razzaktır, onun için hadidir. Onun için günahlarımızı bağışlar. Bize rahmet ve merhameti çok, hem ne kadar çoktur, gazabını geçecek, azabını örtecek kadar. İşte bu Allah. Rahman ve Rahim olan Allah, hacca gitmeyi kullarına bir görev olarak yüklemiş. Demiş ki, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا. Yol bulanlar gelsin demiş. Malı olanlar dememiş. Bu ayrı bir rahmet unsuru. Gerçekten bir arkadaşım anlatmıştı. Haremde karşılaşmış şöyle kelli felli derler adamlar olur ya. Hani her şeyi parayla çözen insanlar ya da öyle zannettiğini ortaya koyan insanlar. Demiş bakmış şöyle hani kendi hesabına göre bu arkadaşın oraya gelme imkanı yok. Parası pulu imkanı öyle değil. Demiş sen nasıl geldin? Yani demiş, hani para filan diyecek olmuş diyememiş de belki arkadaş yardımına koşmuş. Demiş ki, sen galiba Kur'an'ın o bölümünü ya okumadın ya unuttun. Allah demiyor mu? Men istata'a ileyhi sebila, yol bulanlar gelsin. Bak demiş çevrene, zenginler gelmemiş, yol bulanlar gelmiş. Ya da zenginler kendilerine göre o yolu yol bilmemişler de gelememişler demiş galiba. İşte Allahu Teala kullarına evini ziyaret görevi yüklemiş. O Mekke'deki insanlığın ilk evi, hidayet evi, mübarek ev, mukaddes ev, o özgürlük evi, Beyt-i Atik denilen ev var ya, işte onu ziyaret etmemiz istenmiş. Ama o ziyaret konusunda herkes yol bulamamış. Bulamazmış meğer, bunu elbette en iyi Allah bilir tabi. Dolayısıyla miskinler var, fakirler var, bir günlük bile yiyecek ekmeğe muhtaç olanlar var, yol imkanı bulamayanlar var. Onlar için de Rahman ve Rahim'in, rahmetellil alemin gönderdiği ve görevlendirdiği elçisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurur. Cuma, çaresizlerin ve fukaranın haccıdır. Evet, imkanınız yoksa, hacca gidecek durumda değilseniz, size ömürde bir hac karşılığı ama haftada bir hac sevabı bulursunuz. Hatta 364. hadis, konunun bir başka yönden yine rahmet tecellisini anlatır bize. El-haccu cihadu kulli zayifin. Hac her zayıfın cihadıdır. Yani adam cihad edemeyecekse, buna gücü yetmiyorsa, imkanı kalmamışsa, hani kolunda veya elinde ya da dizinde, ayağında imkan kalmamış, güç kuvvet kalmamışsa, işte bu adam hac edince cihad sevabı alacaktır. Dahası cihadul mer'eti husnut teba'ul. Kadınların cihadı ise kocalarıyla iyi geçinmeleridir buyurur. Yani bir kadın, ben cihada gidemiyorum, ben cihad edemiyorum derse, aleyhissalatü vesselamı dinlesin. Sen kocanla iyi geçinirsen, bu da senin cihadındır. Peki kadınlar hac ederse, bu da onların cihadıydı, aleyhissalatü vesselamdan öğrenmiştik. Evet, kocalarıyla iyi geçinsinler. Kocaları da onların Allah'ın emaneti olduğunu unutmasın. Birlikte hacca gitsinler. Hem böylece kadın cihad etsin, hem böylece kadının kocasıyla cihadı mübarek olsun, hem böylece zayıf durumda olduğu için hac sevabı alsınlar. Gidemezlerse de cumadan cumaya Allah'ın izniyle, Allah'a ibadet kastıyla, onun huzurunda olma bilinciyle aynı sevabı elde etsin, aynı kulluk şuuruna ve şerefine ersinler. Cuma, çaresizlerin ve fukaranın haccıdır. Ben hemen 355. hadise geçecektim. Galiba sen bir soru soracaksın, öyle mi? Ama hangi cuma mı diyeceksin? Yani sizin köydeki cumayı anlatmamı istedin herhalde. Peki ya bizim şehirdeki cumalar? Ama bizim caminin bir cemaati, onun da bir hocası var ki, bence tam birbirimize uygun. Yani bunu neden konu ediyoruz? Hani bazen insan bedenindeki yaralar, bereler için bakın, bal kullanırsanız şifadır. Hem ki hem içten hem dıştan kullanın. Üzerine sürersiniz, ağzınızdan da içine gönderirsiniz filan diye anlatınca, öteki gözleri ışıldayan kardeşim karşımda şöyle, ama ben saf ve samimi, gerçek balı nereden bulacağım, onu da tarif et dercesine bana dönüp sorularını sıraladı mı, ben hayrola diyorum, saf ve hiçbir şeyden habersizmiş gibi. Ne yapacaksın saf balı, nerede kullanacaksın, nedir senin sorduğunu anlamadım dercesine. O da, hani sen dedin ya yarama sürecektim, abi canım kardeşim sen de naylondansın, bal da sahte olsun, idare eder birbirini, korkma diyorum ya. Ne dersiniz? Hazreti Ali Efendimiz'den nakledilen bir sözü hatırladım. İsterseniz cevap olarak yetsin bu kadar. Birinde Ali Efendimiz zamanında çevresindeki Müslümanlar bunalmış, zorlanmışlar. Gerçekten hayat çekilmez hale gelmiş. Entrikalar, desiseler, aman efendim akla hayale gelmedik işler. Zorlanmışlar ve hani birazdan azlanmışlar. Demişler, biz Ebu Bekir dönemini duyuyoruz, biz Ömer dönemini duyuyoruz. O zaman insanlar çok rahat ve huzur içindelermiş, o zaman hayat çok güzelmiş diye başlamışlar anlatmaya. Dinlemiş tabii güzelce. Sonunda demiş ki, evet doğru söylediniz ama unutmayın, onların yanında biz vardık, benim yanımda siz varsınız. Ne dersiniz? Sizin cumalarınız, sizin camileriniz, sizin hocalarınız, sizin içinizden çıkmıyor mu? Ya siz kafası en çalışanları, çocuklarınızın en gözde olanlarını başka yerlere yatırıp kaldırıyorlarken, yani oraya gönderdiğiniz insanlardan da neler beklediğinizi yeniden düşünseniz. Hani 3 çocuğu vardır adamın, en zeki ve kapasiteli ve kaliteli olanı bir yerlere yatırmıştır, göndermiştir onu. Hatta elinden çıkma pahasına olsun, çocuk hayatını kazanacaktır. Hani şöyle ortanın biraz daha üzerinde gördüğü ikinci evladını, onu da kendince gönlünce kendi işletmesine, dükkanına, tezgahına göre bir ayar çekmiştir. Ama hani öteki var ya, az biraz geri zekalı diyemiyor kendi çocuğu. Ama ne desin, ama kapasitesi diğerleri gibi değil tabii. O da hiç olmazsa bari ne olur olmaz, yani hiç değilse bir imam olsun dememiş miydi? O da bu kadar imam oluyor tabii. Böyle kafaya, böyle gönüle, yani daha Türkçesi böyle babaya, böyle imam. Allah hayrımızı artırsın. 355. El cennetü tahta ahdamil ummahat. Bir cesaret, 356'yı da okuyayım. El cennetü tahta zilalis suyuf. Cennet bir şeylerin altında, iki hadiste de öyle görünüyor. Ama birinde kılıçların gölgesi, diğerinde anaların ayakları. Ne dersiniz? Nasıl birleştirdiniz? Düşünebildiniz mi? Cennet istiyor musunuz diye bir soru, ne kadar anlamsız, estağfirullah. Yani hastaya çorba sormak bile belki anlamsızdır kimi zamanlar ya da hatta zararlıdır da üstelik yanındakiler hemen uyarır. Dur aman öyle değil, bunun içmemesi gerektiği bir dönemde hatırlattın derler adama. Peki ama ya Müslümana cennet sorulur mu? Olur mu öyle şey? Sen Müslüman ve cennet isteyeceksin. Ama Peygamberimize sordun sanki. Diyelim öyle, o da sana tarif ediyor cenneti. Dinle bak, altında diyor önce. Cennet bir şeylerin altındaymış. Dikkat kesildin değil mi? Anaların ayakları altında. Hemen koştun anneni. Anne kaldır bakayım ayağını. Kaldırdı. Bekledi. Sen ayağının altını incelemeye başladın. Kadıncağız yoruldu, ne yapacağını bilemedi. Aman evladım dur bakayım, tek ayak üstünde nedir bu zulmün dedi. Sen ana, cennete kolay gidilmez ama bir saniye az daha derken hadi onu indir, bulamadım ama belki ötekinin altındadır diye bir de ötekini kaldırttın öyle mi? Maşallah. Zahiriyeciler seni görse seni tam kendi adamları bilirler. Nasıl da düpedüz anladın böyle. Hiç eğrilik bürlük olmadan. Öyle olmaz galiba, çünkü orada bir şey daha arayacaktın öyleyse, illa da öyle arayacaksan, bir de kılıçların gölgesi. Tamam, buldun mu? Bir kılıç yaparsın şöyle kocaman, anneni o kılıcın gölgesine oturtursun, ayağının altına da bakarsın, hem kılıcın gölgesinde hem ananın ayağının altında buldun bir cennet. Maşallah, mübarek olsun. Ben de nasıl anlatacağımı bilemediğim yerde lafı böyle nasıl evirip çevirip dolandırıyorum ama gücüm yetmiyor gerçekten. Farklı bir konu, dikkat ederseniz cennet anlatıyoruz ve cennete bir mekan izafe edilen hadis üzerinde konuşuyoruz, anlıyor musunuz? Yani anamın, benim adıma cennetim, senin ananın ayağının altında da senin cennetin varmış, anladın mı? Annelerin ayakları altında cennet. Ama canım kardeşim, evet amanı dinliyorum. Sen galiba annenin namazı, niyazını bana açacaksın. Yani yok diyeceksin değil mi? Kur'an bilmez, sünnet bilmez bir annen var. Hatta iffet bilmez, namus bilmez bir annen var öyle mi? Tamam anlıyorum ama annen o mu? Yani senin de cennete gitmen onun ayağının altından geçerse ne yapmam gerekir? Yani şimdi sen anamı, hayır ben anneni tanrı edinmeni istemiyorum. Öyle olmaz zaten. Annen senin tanrın, annen senin ilahın olsun diye demedim. Aleyhissalatü vesselamın diyeceğine zaten sen de ihtimal vermezsin. Ama bir anne ki senin annense, ona iltifatın, ona iyilik etmen, onun karşısında Allah'ın huzurunda olma bilinciyle ihsan makamında bulunman, onun cennete gitmesi için uğraşman gerekirdi değil mi? Ben öyle anladım. Kişinin önce gönlünü edeceği, yani gönlünü İslam'a ısındıracağı, önce cennete göndermeye çalışacağı, önce kendisiyle ülfet ve muhabbetinin kulluk makamına eriştireceği tek kişi, ilk kişidir annesi. Yani anne önce olacaktır elbette. Onun ayağının altında cennet yolu varmış. Evet, cennete oradan gidilirmiş. Niye? Neden olmasın ki? Senin annen din bilmez, diyanet bilmezse, sen başkalarının annelerine, hatta henüz anne olmayanlarına Allah'ın dinini anlatmaya çalışacaksın. Sonra senin annen seni bekleyecek öyle mi? Ona da gidince nazlanacak, hatta hırçınlaşacaksın. Ne dediğini bilmeyeceksin, ne yaptığını anlamayacaksın. Olmaz öyle anneye saygı, sevgi. Ama senin annen hani efendim piyasadan haberi yoktur, haftalık dergiler ve günlük gazeteleri bilmezdir, aktualite dediğin şeyi söylesen anlamayacaktır. Yani ortak bir diliniz yoktur ama sen kurmadın. Sen de o dili sonradan öğrenmiştin. Üstelik kullandığın dil önce ana dilindi. Sonra başka diller, başka baba bildiğin makamların dillerini öğrendin. Ama sen ana dilinle ananı neden Allah'a kul etmeye çalışmadın ki? İşte cennete oradan gidecekmişsin. Onu memnun etmek bölümü mü? Evet, İslam'a aykırı olmayan konularda tabii. Yani annen hazırladığı çorba ya da helva için senin şöyle hiç olmazsa imrenerek, beğenerek, şöyle mest olarak ya da memnun olarak birkaç lokma almandan gerçekten coşacak, anne olacak yani. Bunu ona neden çok görüyorsun, neden cimri davranıyorsun? Ama anne değil mi? Onun yanlışları var, hataları var anlıyorum. Fakat bu yanlış, hata, kusur ve kabahatler eğer onu kafir etmiyor ya da senden istediği emirleri, senden istediği nehileri seni kafir etmiyorsa sen onu neden dinlemeyeceksin? Annendir ve dinlemek zorundasın. Lakin Allah'a isyan makamında mı? La ta'ate li mahlukin inde masiyetil halik. Allah'a isyansa o zaman dinleme tabii. Anne de olsa dinleme ama anne dilini koparırım diye değil. Bak anne gözünü çıkarırım diye değil. Anne seni çok severim ama bil ki bunu unutma anne, ben Allah'ı daha çok severim. Çünkü Allah seni sev dedi diye severim. Seni sevmemi emreden Allah'ı elbette daha çok severim. Ben seni benim cennete giden yolumun baş tacısın, baş taşısın, temel taşısın diye seviyorum. Ondan dolayı seninle cennete gitmek istiyorum. Deyin, hadi anne deyin. Sorardım rahmetli anneme, anne sen mi beni çok seversin, ben mi seni? İnanır mı hiç? Sorulur mu bu soru annelere? Olur mu diye hemen itiraz ederdi. Anne, bak öyle değil, düşün istersen. Hadi beraber düşünelim. Ben seni kandırmak ya da ikna etmek için bir şeyler uydurmaya çalışmıyorum. Ama iyi bil ki ben seni öldükten sonraya ait seviyorum. Ama sen beni ölünceye kadar seviyorsun. Olmaz anne. Yanlış bu anne diyor ve onun beni öldükten sonraya da sevmesi için beni dinlemesi gerektiğini söylüyordum. Ne dersiniz? Cennet neredeymiş? Anaların ayakları altında. Öyleyse annesi babası aynı ortamda bulunanlar ayrı ise neden ayrılar bilmiyorum ama her gün annelerinin bayramdan bayrama da babalarının ellerini öpüp dua alsınlar. Piyasada zaten bu anlamda eli öpülecek kim var ki, annenin yerine geçecek kim var söyler misiniz? Neredeymiş cennet? Anaların ayakları altında. Öyle mi? Acaba ama hani kılıçların gölgesi altındaydı? E tabi. Yani annesi işte onu doğurduğu gün ölmüş ya da henüz 3 yaşında ya da 3 günlükken gitmişse ana yoksa cenneti kaybettiğim adam öyle mi diyeceksiniz yoksa? Eyvah, o ölünceye kadar değil, kıyamete kadar değil, yeniden dirildiği gün bile ağlar o zaman cenneti kaybettiyse ama anasını kendisi öldürmedi ki. Öyleyse İnsanların cennet imkanı bitmeyecektir. Ya da birine bir yerden açılan cennet kapısı bir başkasına bir başka yerden açılacaktır. İşte kimilerinde cennet kapısı kılıçların gölgesi altındadır. Bakın isterseniz kılıçlar ve onların gölgesi. Adamın biri der ki: İhfiru kuburakum bi suyufikum. فَالْقَبْرُ الَّذ۪ي يُحْفَرُ بِالسَّيْفِ لَا يَكُونُ حُفْرَةً مِنْ حُفَرِ النِّيرَانِ بَلْ يَكُونُ رَوْضَةً مِنْ رِيَادُ الْجَنَّةِ Ya Rabbi, bizim de kabirlerimizi cennet bahçelerinden bir bahçe eyle, cehennem çukurlarından bir çukur olmasın. Amin. Kabirlerinizi kılıçlarınızla kazın. Kendi kılıçlarınızla kendinize mezar kazın. Mezarınız kendi kılıçlarınızla kazılan mezarlar olsun. Dikkat edin. Çünkü kılıçla kazılan bir mezar kesinlikle ebediyen cehennem çukurlarından bir çukur, ateş çukurlarından bir çukur olmaz elbette. O ancak cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Ne dersiniz? Neredeymiş cennet? Kılıçların gölgesinde mi? Başka nerede olur ki? Ama bugün kılıç yok. Ya da ben evime şöyle her bir odamın her bir duvarına birkaç tane kılıç alsam, değilse resmini assam ya da kılıçları bayrak haline getirsem, onları büyütsem, evimi kılıç tipinde inşa etsem ya da kılıçlar olsa elimde, hatta böyle minik, minicik kılıç maketleri yapsam, şöyle oyuncak gibi biblolar haline getirsem, her yer kılıç. Her marka kılıç olsa onların gölgesinde, önünde arkasında yaşasam, dükkanımın adı kılıç, tezgahımın modeli kılıç olsa, o zaman ben cennete gider miyim ki? Sen gidersin bir yere ama ben bilmem nereye gideceğini. Fakat aleyhissalatü vesselamın bu son iki okuduğumuz sözünü tekrar okuyorum. Cennet, memnuniyeti kazanılan anaların ayağının ucunda, dizinin dibindedir. Yine cennet kılıçların gölgesindedir. Peki başka cennet tarifi bu kadar mı? Bu kitabın beyanına göre bir tarif daha alıyoruz. El cennetu Darul Eskiya, Allahu Ekber. Ya Rabbi bize cenneti kolaylaştır. Bakın cennet ne kadar da çok, ne kadar da rahat, kolay elde edilir bir imkanmış. Birine canını sıkılınca Allah hayrını versin deyin diyorum, yüzüme bakıyorlar. Geçmedi mi hırsın ve hıncın, öfken dinmedi mi, o zaman Allah cennet versin de. Zoraki gülüyor adam, ben devam ediyorum çünkü ciddiyim ya. Baktın olmadı, Allah iki cennet versin, değilse üç cennet versin ya da say bakalım. Kaçta sakinlersen, ne kadar söyleyince sükunete ereceksen o kadar cennet versin de o adama. Kızdın adam, evet, versin, Allah'ın cenneti mi yok? Sana ne? Yani neden tahdit ediyorsun? Üstelik Allah ona cennet verecek makama erdi mi? Artık o cennetlik bir model insan olacaktır. Sana yaptığı kötülüğü bir daha ne sana ne başkasına ebediyen yapamayacaktır. Bakın, cennet için bir imkan daha. Cennet cömertler yurdudur. Cömertler gidecekmiş cennete. Hadi hemen cömert diye bismillah. Beni tanıyanlar tanır. Lazım değildi ama yeri geldi diye söyleyelim. Kardeş olarak fakirim. Bir abim bir ben varım. Başka kimsem yok. Bir gün evde, hani annem cennete gitsin diye evdekilerle birlikte hadis okuyalım demiştim. Okuduğumuz hadislerden biri, Asr-ı Saadet'te kadınların peygamberden bir ricasını gündemde tutuyordu. Diyorlardı ki ya Resulallah, erkekler senin hadislerini alıp gidiyorlar. Öğrenip amel ediyorlar ama biz mahrum kalıyoruz. Bize de bir ders, bize de bir gün, bize de bir an ayarlasan, bir zemin, bir zaman, bir mekan, bir fırsat versen bize de. Peki diyor aleyhissalatü vesselam, falan gün filan yerde toplanın. O gün gidiyor oraya, anlatıyor anlatacaklarını, bilmem neler anlattığını, çünkü rivayette geçmiyor onlar ama sonra sözü, bir kadının eğer üç kızı varsa, onları Allah'ın emaneti bilir, gereği gibi eğitir, terbiye eder, ahlaklarını güzelleştirir, vakti gelince de sahibine emanet eder, yani gelin eder, verirse, Allah ona cennet versin deyince, kadınlardan biri hemen içinde bir ateş, meğer iki kızı varmış, İki de ya Resulallah diyor. İki diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de. Bunu anlatınca baktım anamın içi burkuldu sanki. Böyle bir bitkindi. Bir çaresizlik içinde yüzüme baktı kaldı. Hayrola ana dedim. Ama dedi benim kızım yok ki. Allah hayrını versin dedim. Peki Allah sana cennet imkanı vermemiş mi? Kimisine sıhhat ve afiyet, kimisine hastalıkla, kimisine para, mal, mülk, kimisine farklı zaruretle, kimisine oğlan, kimisine kız vererek, kimisine her ikisini verip, kimisine hiç vermeyerek imtihan etmiyor mu? Allah sana cennet kapısı açmamış mı dedim. Söyleyin, anneniz yok mu? Kılıç, hiç tanışmadınız öyle mi? Peki cömertlik imkanınızda mı yok? Hemen para anlamayın ama cömert olun tabii. İmkanınızı ve fırsatlarınızı, paranız ve gücünüzü, bakışınız ve durumunuzu, vaktiniz ve saatinizi, yani neniz varsa hepsini Allah'a kulluk konusunda insanlarla paylaşın. Cömert olun. Bir başka hadiste aleyhissalatü vesselam cömertin ikramının şifa olduğunu beyan ediyordu. Ne dersiniz? Sizin ikramınız birilerine şifa olacakmış ama size bambaşka bir şifa değil mi? Cehennemde kurtuluş şifası olacak. Çünkü cennet cömertler yurdudur. 358 Hubbuke şey'e yu'mi ve yusim. Bir şeye olan sevgin, onun kusurlarını görmeni ve duymanı engelleyerek seni kör ve sağır eder. Başkalarını görüp duymaz olursun. İnsanların birbirleriyle beraberliklerinde İslam dininin temel kurallarından birinin huzurundayız. Karşıdaki insan, evet onu seveceksin ama onu dünyada kalacak bir sevgiyle sevmeyeceksin. Onun eğer hayatında, tavır ve davranışlarında, hatta inancından ameline kadar bütün bir hayat programında yanlışlarını, kusur ve kabahatlarını görürsen, eğer seviyorsan onu özellikle görecek, duyacak, gösterecek, düzeltmeye çalışacaksın. Ama dikkat et, birini aşırı sevdin, dengesiz sevdin, sadece dünya ve dünyalık için sevdin mi, hiçbir yanlışını göremezsin. Şöyle düşünüyorum da, kimi seveceğiz? Elbette bir Müslüman, Müslüman kardeşini sevecektir. Ne diye? Tabii Müslümandır ve kardeşimdir diye. Ben ölçü aradım kendime, kimi Müslüman kardeş bilsem diye. Yani hangi özellikleri taşıyan ama bu en alt seviyede benim seçtiklerim hep benim kardeşim olsun ama bu en ince noktada benim hayır dediklerim de benim gerçekten kardeşim olmasın şeklinde bir ölçü olmalı dedim. Yani ben öyle ölçü ortaya koyayım ki Müslümanların hiçbiri bunun dışında kalmasın ama hiçbir kafir de bu çizginin içine girmesin. Okuduğum ayet ve hadislerden anladığım kadarıyla şöyle bir ölçü buldum. Karşımdaki insan eğer şu dört özelliği taşıyorsa o benim kardeşimdir ve ben onu severim. Hem öyle severim ki bana kardeşliği konusunda ne kusur görür, ne kabahat görürüm, ne yanlışını duyar, ne hatasını bilirim. Ama onun o eksik kusur ve kabahatıyla ölmesini istemem. Gücüm yettiğince, o ölünceye kadar canım dişimde, gücüm yettiğince uğraşır, onu o kusur ve kabahatlerden arındırmaya çalışırım. Çünkü öyle ölmesini istemem. Onun öyle ölmesi, onun yarın ya derecesinin azalması, ya azabının artması anlamına gelecektir. Şeytanın ona imkan vermesini, şeytanın buna yol bulmasını istemem elbette. Karşımdaki insan, önce ilk şart, Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an ve Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyor, böylece inandığını beyan ediyorsa, buna göre yaşıyorsa filan demedim, dikkatini çekerim. Yani imanını güzelce söylüyorsa, Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberimdir diyorsa. 2. İslam'ın istediği bir şeyi yapınca seviniyor, yapanı görünce seviyorsa. Kendisi yapacak, sevinecek. Başkası yapınca görecek, onu da sevecek, sevinecek. 3. İslam'ın istemediği bir şeyi yapınca üzülüyor, yapanı görünce üzülüyorsa. Peki öyleyse yapmasın kardeşim demeyin. İnsandır, gücü bu kadar yetiyordur, iman seviyesi o kadardır. Yani ben her şeye rağmen Müslümansa kardeşimi anlatıyorum. Değilse öyle Ebu Bekir, Ömer efendilerimizi tarif etmiyorum. Öyle kitaba ve sünnete göre hareket eden, kitabın kavlinden çıkmayan insanları söylemiyorum. Yani yanlışı var, eksiği var, kusuru var, kabahati var, hatası var. Aman efendim ne isyanları var ve fakat ama sevmiyorsa, ama istemiyorsa, ama üzülüyorsa, ama memnun olmuyorsa, yapanı görünce de teşvik etmiyor, üzüntüsünü beyan ediyor ya da olmaması gerekir diyorsa bu da 3. şart. Ve 4. bu belki de baştaki 3 şartın mütemmimi, mutlak onsuz olmaz manada bir özel şarttır. Müslümanların en alt seviyesindeki bir Müslümanı, en üstte, aleyhissalatü vesselamın hemen yanı başında Ebu Bekir Efendimiz'i biliyoruz. O sahabeler, o günden bugüne yaşayan bütün Müslümanların en iyileri sıraya girse, en kötüsü, yani Müslümanların kötüsü olmaz ama en günahkarı, en suçlusu, en isyankarı durumunda olan ama Müslüman olan birini kardeş bilip, kafir dünyanın en iyi denilenine, en iyi kafir, kafirlerin en iyisi, kafir ama çok iyi denilenine tercih ediyor, hayır Müslüman olan benim kardeşimdir, ben kafiri kardeş kabul etmiyorum diyorsa, işte bu 4 özelliği taşıyan benim kardeşimdir. Bana yapacağı her şey konusunda baştan, mesela hakkım helaldir. Bundan sonra olacaksa onlar da helaldir. Bana karşı bütün yanlışlarını affetmişimdir, görmemişimdir, kusuru yoktur, kabahati yoktur. Gıyabımda gıybetimi yaparsa fark etmez. Helaldir hakkım, ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın. Bütün yanlışlarına rağmen hiçbirini görmem, bütün isyanlarına, bütün günahlarına rağmen yine o benim kardeşimdir, benim parçamdır, aynı vücudun organıyım. Ama Ama sorumluluk açısından o benim kardeşim ya. Onun iğne ucunun binde biri kadar bir yanlışı bile olsa, namazda, rükuda veya secdede, infakta veya israfta, sevgide veya nefrette, aile hayatında veya ekonomik dünyasında, sosyal hayatında, ben o yanlışların onda kocaman bir leke olduğunu kabul eder ve onu tertemiz etmeye çalışırım. Ama ben diye, ama benim parçamdır diye. Hadisi yeniden okuyorum. Bir şeye olan sevgin, onun kusurlarını görmeni ve duymanı engelleyerek seni kör ve sağır eder, başka kusurlarını da görüp duymaz olursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.